بسم الله الرحمن الرحيم جمعه گمارا بدان شهبار نیست با کریما کارها دشوار نیست huzura varmak için bende takat yok deme büyüklerle iş görmek zor değildir gam yeme bu Hazreti Mevlana'nın 211. birinci ciltteki bir beyti adettir mesnevi derslerine hep bu beytle başlanır. Biz de geçen hafta öfkeden bahsetmiştik. Öfke insanın gözünü kör eder. Duygularını dumura uğratır. Kalp gözünü de kör eder. Arkasından haset konusu geliyor. İnşallah bundan da biraz bahsedeceğiz. Haset, öfke, kin, garaz, yani her türlü sinirlenmek, kendinden geçmek, mest olmak, sarhoş olmak, onun için akla ziyan olduğu için yasaklanmıştır. Bizi kendimizden geçiren şeyler ne cins olursa olsun hepsi tasavvufta yasaktır. Haram cinsine girer. Bizi kendimize getiren şeyler ne cinsten olursa olsun makbuldur, güzeldir. İşte onun için Paskal diyor. Ey Allah'ım diyor. Bana verdiğin bu dayanılmaz romatizma ağrıları için sana hamd ediyorum diyor, şükrediyorum diyor. Çünkü bunlar beni sana yaklaştırıyor diyor. Bu ağrılar. Bazen Allah dert verir, bela verir, sabırla imtihan eder. Bazen de nimet verir, şükürle imtihan eder. Her hal, her iki halde de şeydeyiz, imtihandayız yalnız. Onun için hatta şey Ahmet Antaki Hazretleri var. Ta ilk şeylerden Cüneyd-i Bağdadi'nin akranları aşağı yukarı onun o nesilden Seri Yusakati Cüneyd-i Bağdadi ilk devir filozoflarından o diyor ki iman üç boyutta tamamlanır. Birincisi affedersiniz bu hep iki boyutlu olarak biz imanı söyleriz. İman kalb ile tasdik, dil ile ikrar. Yani Allah'a kalbinden inanacaksın. Dilinle de kelime-i şehadet getirip onun birliğini tasdik edeceksin. İkrar edeceksin, dile getireceksin yani. İkrar söylemek demek. Açıkça ifade etmek.
Burada tasdik zincir var mı efendim? Dilden ikrar, kalben tasdik.
Şimdi eğer kalben tasdik etmez, sadece dil ile ikrar ederse ona münafık diyoruz zaten. Ona mümin demiyoruz. Onlar diyor sizinle beraber oldukları zaman Müslüman olduk, biz de inanıyoruz derler. وَاِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا قَالُوا اَمَنَّا Müminlerle beraber oldukları zaman biz de inanıyoruz derler. وَاِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ Kendi şeytanlarıyla beraber, yani kendi adamlarıyla beraber oldukları zamanda قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِيُونَ Ya biz inandık diyoruz ama onlarla alay ediyoruz derler. اللّٰهُ يَسْتَهْزِيُوا بِهِمْ diyor aşağıdan da. Allah onlarla istihza ediyor aslında. Kim bir başkasıyla istihza ederse, alay ederse kendi kendisiyle alay etmiş olur. Kimse kimseyi küçük düşüremez. Küçük düşürmeye çalışan sadece kendi küçüklüğünü ifade etmiş olur. Bu böyledir. Empati mi diyoruz buna biz şimdi? Empati. Bütün şeyler tasavvufta empati üzerinden gider. Ha, o Antaki Hazretleri diyor ki, bu benim eski hemşerim, ilk devir şeylerinden. Bu yetmez diyor. Bir de haya lazım diyoruz. Madem ki Allah'a inanıyorsun, Allah'ı kalben varlığını, birliğini tasdik ediyorsun, o varlığın, ilahi varlığın, o büyük kudretin kendi üzerinde hükümran olduğunu kabul edeceksin. Biz şimdi gökleri, yerleri yaratan Allah, işte her şeyi yaratan Allah falan, bu gayet güzel. Bu delil, ön bilgi bunlar. Ama halbuki o kainat üzerinde hükümran olan ayı güneşi bir saniye gecikmezsizin milyonlarca sene döndürüp duran o kadar her şeye hükmünü geçiren Allah senin üzerinde de hükümrandır. Onun hükümranlığını kabul etmektir iman. Onun hükümranlığını kendi üzerimizde kabul ettiğimiz zaman bu zaman haya geliyor işte. İşin içine edep geliyor. Tasavvuftaki adı edeptir. Allah'tan utanacaksın yani. Gizli ve aşikar. Açıkta ve gizlide. Allah'tan utanacaksın. Allah seni görüyor. Sen her ne kadar onu görmüyorsan, hadis-i şerifte öyle, ihsan hadisinde de öyle. En ta'budu Allah'a ke enneke terahu diyor. Allah'ı görür gibi ibadet edin. Ve in lem tekun terah fe innehu yarah. Her ne kadar siz onu görmüyorsanız da iyi bilin ki o sizi görüyor. Onun huzurunda olduğunu kabul etmek ve o bilinçle hareket etmek. Ehlullah dediğimiz odur işte. Her an Allah huzurundaymış. Biz sadece namazda Allah huzurunda olmaya çalışıyoruz. Orada da değiliz ya açıkçası. Ama yine de bir gayret var işte. Allah huzurundayız falan diyoruz. Konuşmuyoruz, sağa sola bakmıyoruz. Başka bir şeyle iştigal etmiyoruz. Cep telefonlarına cevap vermiyoruz. Mesela onun için zaten telefon gelince kim arıyor dediğin zaman namazdan kopuyorsun. Evet, edebi başa, edebi üçüncü boyut olarak imanın şartları arasına koymuş. İman ehli haya ehlidir aynı zamanda. Utanmayı bilir. Hem kullardan hem Allah'tan. Zaten dilimizde deyim var, atasözü var. Ey Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz diyoruz. Şarkılara, türkülere girmiş. O bakımdan. Evet, yine aşk ile başlıyor bu bahis. Niye bu kadar aşk üzerinde duruyor Hazreti Mevlana? Çünkü bir şeyi sevdiğin zaman o sana o işi yerine getirmek, o işi yapmak yahut da sevgilinin isteğini yerine getirmek sana zevk verir, heyecan verir. O zaman bütün hayat ibadet şekline dönüyor. Bütün ibadetler aşk şekline dönüyor. Madem Allah emretti, sevgilimin isteğidir, eyvallah deyip aşk ile yapıyorsun. Eğer yaptığın ibadet sana bıkkınlık veriyorsa hiç yapma. Sana şevk veriyorsa, enerji veriyorsa, artı bir takım değerler kazandırıyorsa, o zaman secdeden de başını kaldırma. Madem ki o gıda gibidir. Evliyaullah, şimdi biz ibadeti zahmet gibi görüyoruz. Eğer ibadeti zahmet gibi görüyorsa, hala Allah'a olan sevgi bakımından eksiklikten dolayıdır. Aşk eksikliğinden dolayı. Aşırı derecede sevsek, onun emrini, değil emrini, işaretini bile cana minnet biliriz. Onu memnun etmek için pervane kesiliriz. İşte şeydeki tavaf olur zaten. Tavaf Allah'ın etrafında dönmektir. Kabe'nin etrafında dönmek değildir. Allah'ın emirlerinin etrafında. Ey Allah'ım, ben bu din için pervane kesileceğim. Hep bunun için döneceğim. Hep bunun etrafında döneceğim. Hep bu yola hizmet edeceğim. Demektir. Manası odur. Yoksa niye taşın etrafında dönerim? O bir sembol, orası bir mekan, o bir şey, mirengi noktasıdır. Hayır. Evet, halife Leyla'ya dedi ki, Leyla'yı istedi halife, huzuruna çağırdı. Baktı ki karşısında kara kuru bir kız var yani, bir çöl bedevisinin kızı, ne olacak çöldeki şeyler. Dedi ki, padişah Leyla'ya, Mecnun'un perişan olmasına ve yoldan çıkmasına sebep olan, yani kendinden geçmesine, dağlara, taşla, şeylere, çöle düşmesine sebep olan sen misin dedi. Aa, sen diye güzellerden fazla bir şey değilsin. Ne, nasıl bu adamı çılgına çeviriyorsun falan deyince Leyla dedi ki sen Mecnun değilsin, sus dedi. Sen başka birisin. Mecnun içinde bir başka, yine Mesnevi de var. Ona geliriz inşallah ileride. 10 tane cariyeyi güzelce giydirdi, kuşattı, süsledi, püsledi. Böyle bir sıra dizdi sahneye. Mecnun'u çağırdı. Sultan dedi ki sen hep Leyla Leyla diye kendinden geçiyorsun. Dağa taşa gidiyorsun işte, kurda kuşa falan. Bu kızların her biri dedi, ben gördüm, Leyla'yı da gördüm, bunları da bildim. Her biri Leyla'dan 10 kat daha güzel dedi. Hangisini beğeniyorsan sana vereyim, yeter artık Leyla'lıya değil, varıp feryat etmekten vazgeç, kendine gel falan deyince. Şöyle göz ucuyla baktı, öyle fazla da bakmadı. Şöyle bir göz ucuyla baktı, süzdü. Sonra sultana dedi ki, siz bana kadehleri gösteriyorsunuz, ben şaraba aşığım. Şimdi buradan anlaşılıyor ki aşk bedenle bedenin arasındaki sevgi veyahut da istek veyahut da seks cinsinden bir şey değildir. Bir başka yerde yine aynı yerde Hazreti Mevlana diyor ki birçokları aşk deyince diyor şey anlar, şehvet anlar. Halbuki şehvetle aşk arasında o kadar uzun bir mesafe vardır ki. Bu başka bir şey. Ruhun ruhu sevmesine aşk diyoruz. Bedenin bedeni istemesine işte istek, arzu, şehvet ona diyoruz zaten. Şehvet odur. Evet. Ruhumuz Allah ile uyanık olmayınca o zahiri uyanıklık bizim için bent ve maniadır. Bent engel, mania engeldir. Bent bağ. Bağ ve engel olur. Ayak bağı olur bize. Uyanık olan daha ziyade uyumuş demektir. Öylesinin uyanıklığı uyumuşluğundan daha kötüdür. Bu şey için söylüyorum. Dünya için uyanıklık ondan bahsediyor. Bir insan vardır ki dünya için dört döner. Cin gibidir. İşini bilir, oradan çıkarır, oradan biraz çıkar elde etmek, oradan bir takım şeyler yontmak, kendine menfaat temin etmek, çırpınır durur. Dünya nimetleri, dünya elde etmek için, kar, kazanç elde etmek için. Buna uyanık diyoruz, açık göz. Keşke diyor Hazreti Mevlana, bu dünya için yaptığı bu açık gözlüğü ahireti kazanmak için gösterse. Bu dikkati, bu gayreti, bu şeyi, güzel şeyler için, ahiret nimetlerini elde etmek için gösterse. Bunların diyor, biz bunlara uyanık diyoruz, açık göz diyoruz ama keşke gözü kapalı olsa da öbür tarafı açık olsaydı diyor gözü. İşte yine Ashab-ı Kehf'ten bahsediyor Hazreti Mevlana. Ashab-ı Kehf diyor, vahum rukud. Onlar yarı uyku halindeydiler. Dışarıdan bakınca sen onları uyuyor görür. Onların dünya gözleri uyuyordu ama diyor, ahirete olan gözleri açıktı diyor. Biz onlara öyle bir şey hal kazandırdık ki. Çünkü Allah için, Allah'ın dinine bağlılıklarını göstermek için gittiler, mağaraya sığındılar. Daha doğrusu küfre zorlandılar. Tekrar kafir olmak istendiler. Hazreti İsa'ya iman etmiş ilk Hristiyanlardan yahut da ilk Müslümanlar. Bütün peygamberlerin ilk müminleri aynı zamanda Müslümandır, mümindir. Şeyden sonra, Bizans'ın resmi dini olduktan sonra Hristiyanlık bozulmuştur. İşe siyaset girdikten sonra. İkinci Justinianus resmi dil kabul ettirdi Hristiyanlığı. İşte şeyi de yaptırdı, Ayasofya'yı sonradan devlet dini olarak kabul edildi. Kendisine de o protokolda yer verdi. Eğer Ayasofya'ya giderseniz, dikkat ederseniz, görürseniz Hazreti İsa kraliçeyle kralın arasındadır. Yani kral ailesi Hazreti İsa'yı himayesine almış. Sanki Hazreti İsa'nın kralın himayesine ihtiyacı varmış. Onun için Ebu Leheb var. Kur'an-ı Kerim'de. Özellikle Ebu Leheb. Amcası çünkü Peygamber Efendimiz. Bu dinin ana baba dini, kısım akraba dini olmadığını göstermek için. Kim daha iyi müminse, innemel müminine ihbettim. Kim Allah'a da? Zaten inne ekremekum indallahi etkakum diyor. Kim daha fazla dine bağlıysa, kim daha takva ehliyse o Allah'a daha yakındır. Evet, uyku ve uyanıklıktan da böyle. Açık gözlük, dünya gözü, manevi uyanıklık. İşte ehlullah dediğimiz evliyaullah, dünya ehlinin dünyaya ne kadar düşkün olması gibi, ne kadar düşkün olduklarını görüyoruz. Onlar da ahiret ve Allah yolunda o kadar şeydirler. Hassastırlar. Hassasiyetleri o yöndedir.
Ben bugünün mani halinde bu yeni uyurların tahayyül boyutu var mı?
Hiç bilmiyorum. Tahayyül falan yani ama Allah
ayetlerin yerini manasını nasıl burada da bahsettik
şimdi. Efendim ayetler açık. Kehf suresinin ikinci sayfası ve üçüncü sayfası baştan sona Ashab-ı Kehf'i anlatır. Hatta birinci sayfanın son ayetinden itibaren başlar. Burada diyor ki وَكَذَلْكَ اَعْسَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ. Biz ahirete inanmayanlara bu mucizeyi gösterdik ki ölüyü öldükten sonra nasıl dirilttiğimizi bizzat görsünler ve dirileceklerine inansınlar diye. لِيَعْلَمُوا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ. Allah'ın ahirette yani insanların yeniden dirilmesinin hak olduğunu anlasınlar, bilsinler diye diyor biz bu mucizeyi gösterdik. Yani ondan sonra diyorlar işte aşağıdaki ayette de seyakuluna selasetin. Üç kişiydiler, dördüncüsü köpekleriydi. Yok beş kişiydiler, altıncısı köpekleriydi. Yok yedi kişiydiler, sekizinci köpekleriydi. Ve saminuhum kelbuhum kur rabbi a'lemu bi iddetihim diyor. Sen bu sözleri aldırma, bunlara 3-5 sözünü, bunların bu dedikoduları bırak. Onların sayılarının ne kadar olduğunu ancak Allah bilir. Çünkü gerçekten Hazreti İsa'nın ilk 300 senesi mağara dini olarak yaşamıştır. Böyle 3 kişiyle, 5 kişiyle, bir tane, 2 tane ashab-ı kefle falan olacak iş değil. Binlerce, yüz binlerce insan halen görüyoruz o mağara kiliselerini, halen yeraltı dünyasında o yaşayan insanlar, halen kendi vatanımızda da var yani, gidin Soroslar'da, Anadolu'da işte görüyoruz. Öyle üçle, beşle, onla falan anlatılacak gibi değil diyor Allah. Kur Rabbi alemu ve iddetihim. Onların sayılarını ancak Allah bilir. Onun için orada açık. 300 sene bir de 9 diyor. وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ. Onlar kendi kehf şeylerinde, mağaralarında 300 sene, سَلَاسَمِيَةٍ سِن۪ينَ 300 sene, وَزْدَادُوا تِسْعًا. Siz ona bir de diyor 9 ilave ediniz. Şimdi güneş senesi 300 sene, kameri ay hesabıyla yani gökyüzü ayırılınca her 100 senede bir 3 sene ilavesi olduğu için hangi takvimi kullanıyorsam ama 300 sene kesin. Çünkü 325 senesine kadar, İznik konsülüne kadar Hristiyanlık gayri resmi kaçak bir dil olarak yer altında yaşamıştır. Bu böyle. Çok Ashab-ı Kehf şeyi çok işlenir Mesnevi'de. Hazreti Yusuf, Yakup, Ashab-ı Kehf, diğer peygamberler, Yunus peygamber. Ey Allah'ım diyor, bizi bu diyor ten denizinin içine koydun diyor. Bu bizim bu tenimiz Yunus balığı gibidir diyor. Ne zaman onun içinden kurtulup çıkacağız diyor. Şeyi, tenimizi balığa, ruhumuzu da Yunus'a benzetiyor Hazreti Mevlana. Hazreti Yunus diyor, o duaları okudu, biz de aynı duaları okuyup bu ten denizine, hatta şeye söylüyor, asma şeyine, filizine söylüyor. Ey dal diyor, ey yaprak diyor, nasıl da bu dalı yarıp çıktın diyor. Nereden aldın kuvveti? Bize o sırrı söyle de diyor. Biz de bu beden şeylerinden, tenlerinden kurtulup, ona esir olmaktan kurtulup diyor, hürriyetimize kavuşalım. Ha, yine geçen gün neredeydi, Süleyman Bey vardı burada. Burada mı? Bizim Süleyman abi. Ha, burada konuşuyorduk. Ya tasavvuf, tasavvuf. İki deli soruyorlar. Hocam tasavvuf. Tasavvuf kendine söz anlatabilmektir. Kendine sözün geçiyorsa sen tasavvuf edersin. İrade sahibi olmaktır. Hani taşa geçer kendime geçmez sözüm diyor ya. Hep birbirimize akıl öğretiyoruz. Hep sözümüzü bir başkasına geçirmeye, fikirlerimizi bir başkasına anlatmaya. Bırak sen onları. Sen kendine sözünü geçirebiliyor musun? Gerçekten Allah'ın istediği yönde, Allah'ın istediği gibi yaşamak için o iradeyi, o gücü, o aşkı kendinde bulabiliyor musun? Bulamıyorsan boşuna konuşmuyor. Ben zaten kendimi anlatıyorum burada biraz da şeyi değil. Hazreti Mevlana'nın şahsında, onun gölgesinde biraz da kendi problemlerimizi anlatıyoruz yani. Niye anlatıyoruz, konuşuyoruz, bu dersi niye yapıyoruz? Masal olsun diye. Eğer biz için içinde olmayacaksak, biz seyirci olarak kalacaksak hiç oynamayalım bu maçı. Zaten baştan 5-0 mağlubuz demektir. Bütün gün hayalin tekmelemesinden, kar, zarar ve eldeki malın zevali korkusundan, endişesinden. Yine burada tabii şey var. Yani çalışıyoruz, çabalıyoruz, bir şeyler elde ediyoruz, mal biriktiriyoruz, servet biriktiriyoruz. İşte arabaya biniyoruz, kaza mı? Aman kaza olmasın diyoruz. Hele böyle kar, kış varsa, buzlu yollarda ise titreye titreye gidiyoruz. Ruhun ne safası, ne letafeti ve ne rurariyeti, ne de yüksek aleme gidecek takati kalır diyor. Sen dünya için kendini o kadar tüketiyorsun ki, ruhunu yükseltmek için artık senin diyor mecalin kalmıyor. Ya bırak ruhunu falan. Geçen bir şeyde, televizyon şeyinde Atatürk'ün işte elbiseleri falan konuşuluyor da, giyimine kuşumuna çok dikkat ederdim diyor. Oradan sordu şey. Efendim dedi, Atatürk dedi, giyimine kuşamına dikkat ettiği kadar sağlığına da dikkat eder miydi dedi. Hayır, hiç sağlığına dikkat etmez dedi. Şimdi sağlığımıza, beden sağlığımıza dikkat ettiğimiz kadar ruh sağlığımıza dikkat ediyor muyuz acaba? Şimdi bir de o var. Zaten Hazreti Mevlana üçlü söylüyor. Şey diyor, libas tenden, ten de candan habersiz diyor. Elbise bedenden habersiz, beden de candan habersiz, ruhtan habersiz. Libas tenden, ten de candan habersiz diyor. Evet. Ruhun ne safası, ne letafet ve nuraniyeti, ne de yüksek aleme gidecek takati kalır. Yolu zaten arayan yok, yolu soran yok bir de. Zaten yolun dışında yaşıyoruz. Yolu görsek de bu yol nereye gider, ilgilendirmiyor bizi. Uyumuş ve gafildir ki her hayale karşı ümide düşer ve onunla konuşmaya kalkar. Hayal kurarız biz. Ya geçmişimizle övünürüz, ya hatıralarla oyalanırız, yahut da hayal kurarız. Halbuki ikisi de yasaktır tasavvuf. İbnül vakt olmak esastır. Şu anda ne iş yapabilirim ve bu anı nasıl değerlendirebilirim? Ne geçmişle uğraşacaksın, ne gelecek için hayal kuracaksın. Yani plan yapmak başka şey. Hayal diyor, hayal. Hayal kurmak güzeldir tabii. Ders çalışmaktan daha güzel. İşte içki, alışkanlık, eroin falan. Niçin? Stresten kurtulmak için. Bu hayatın üzerimizdeki stresi. Ay diyor, biraz diyor, şöyle diyor, birkaç şey diyor, alınca diyor, bir iki, bir kadeh, iki kadeh diyor. Fazla içmiyorum ama diyor, kendime geliyorum, rahatlıyorum, dinleniyorum diyor. İhtiyaç var demek. Gerçekten dayanılmaz bir dünya hayatı. Hele biraz da zekiyiz. Aptallara bir şey olmaz, onu söyleyeyim size. Evet. Hiçbir şey olmaz. O gamsızdır. Öyle bir derdi de yoktur. Ne ruhsal gayesi vardır, ne dünya bir şeyi vardır, endişesi vardır, ne gelecek düşüncesi vardır. Aptalın hiç böyle bir derdi, davası, meselesi yok. Onun için her zaman mutludur. Ama biraz düşünüyorsa, biraz hassas bir insansa, biraz kafası çalışıyorsa, biraz da işleri üzerine sorumluluklar yükleniyorsa, o sorumluluklar altından ezilip kalıyoruz. İşte onun için ruh gücüne, ruh direncine ihtiyaç var. Benim o devirlerde işte insanlar söylüyor. Din en fazla bu devirde lazım. Eğer din maddi şeylere karşı dirençse, maddi isteklere, maddi değerlere yahut da maddi baskılara karşı bir direnç elde etmekse, dünya bütün insanı da yeryüzü yaratıldığından bugüne kadar dine olan ihtiyaç bu çağdaki kadar kendini göstermemiştir. Kesin olarak. Çünkü hayatın üzerimizdeki baskısı gittikçe artıyor. Çocukluğumuzdan buraya ne kadar? Ben İstanbul'a geldiğim zaman 850 bin nüfustu. 810 bindi. Topkapı girişinde yeni açılmıştı Londra Caddesi, 1958'den bahsediyor. Londra Caddesi yeni trafiğe açılmış. Topkapı'nın orasında da, hatta orayı da şey etmişler, yeni de açmışlar. Orada bir levha vardı. İstanbul nüfus 810 bin yazıyor. Şimdi 20 milyonluk bir şehirde yaşıyoruz. 20 kat büyümüş şehir. En az 20 kat büyümüştür. 16 milyon lafın gelişidir İstanbul için. Bir şey daha söyleyeyim. İlk geldik Üsküdar'da tabii ben kaldım. Ya bir 3-4 ay İstanbul'un ilk geldi güz ayı. Yani okullar açıldı. İşte geldik Eylül, Ekim, Kasım. İnanır mısınız? Kumru mırıltısından uyuyamazdınız. Sabahlara kadar binlerce kumru ninni çalardı. Oradaki insanlara. Musiki ya gece konser veriyor kuşlar. Sabahlara kadar. Hiç rahatsız etmeden. O kumru o kadar güzel öter ki. Üsküdar'ın kumruları böyle öter. İstanbul'un kumruları böyle ötmez. İstanbul'un kumruları Üsküdar'a gidelim diye öter. Üsküdar'a gidelim. Üsküdar'a gidelim. Üsküdar'a gidelim. Evet. Oranın kumru. Bütün dünyanın kumruları, hatta onun şeyi var. Telaşeler var. Tekerlemeleri var. Köy göğüştü, çay tavuştu falan diye, çay tavuştu, köy göğüştü falan diye. Evet, böyle. Bütün dünyanın kumruları bu. Üsküdar'ın kumruları gibi öter. Sadece İstanbul'un kumruları başka türlü öter. Böyle öter. Evet, o da güzel. Niye bunları söyledim? Dün otobüste gidiyorum, fakülteye gidiyordum, bağlar başında. Arkamda bir çocuk oturuyor böyle 7-8 yaşlarında, yanında da annesi. Anne dedi, güzel bir ağaç gördüm dedi. Vah yavrum vah. Ya İstanbul'da yaşayan bir çocuk 8-10 yaşında ilkokula gidiyor. Güzel bir ağaç gördüm diye seviniyor ya. Bu ne cinayet. Bu ne fecaat. Çocuk ağaca hasret. Ağaç görmeye hasret. Anne dedi, güzel bir ağaç gördüm. Herhalde yaprağı dökülmeyen bir çam mı gördü, bir selvi mi gördü, bir şey gördü. Öyle bu mevsimde, dün kulağımla işitti. Ve o çocuğu acıdı. Ağaca hasret, suyun şırıltısına hasret, kuş sesine hasret, kumru sesine hasret, hasret. Tabiata hasret. Tabiattan uzaklaşmak Allah'tan uzaklaşmaktır. Çünkü tabiat dediğimiz bu çayırlar, çimenler, bu ormanlar, ağaçlar, bağlar, bahçeler işte Cenab-ı Hakk'ın cemalidir. Allah'ın eğer bir yüzü varsa, onun cemali diye bir şey söz konusuysa, tabiat bu denir. Ve onun bize nimet veren elidir. Eğer Allah'ın bir eli varsa, işte o tarlalar, o bereketli bağlar, bahçeler. Allah'ın eli bizim elimiz gibi olacak değil. Dolaylı olarak söylüyorum. Yani şirke düşmenin şeyidir. Hoca da başladı kafir oldu falan demeyin. Dolayısıyla Allah'ın cemali tabiattadır. Tabiatı seven Allah'ı sever. Tabiattan uzaklaştıkça Allah'tan uzaklaştık. Sanal bir dünyada yaşıyoruz. Beton yığınları arasında ve makinenin esaretinde yaşıyoruz. 3 yaşındaki çocuk bilgisayarın mahkumudur. Öteki bilmem jipin mahkumu, öteki yalının mahkumu, öteki bilmem başka şey. Yani hep sanayi mamulleri, sanayi mahsullerinin esareti içinde yaşıyoruz. Allah bize yardım eyle. Sana giden yolları aç. Gönlümüzü sana aç. Sana giden yollara bizi bağla, o yola ilet. İhdine sıratel müstakim odur zaten. İhdine sıratel müstakim, doğru yola bizi ilet demek odur. Sen diyor rüya görüyorsun, hayal görüyorsun. Uyanınca anlayacaksın hayal gördüğünü. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى diyor. Ahiret daha güzel ve daha baklıdır. Bu dünyadaki yaratılmış olan güzellikler cennetteki güzelliklerin birer şeyidir. Kopyası, gölgesi. Yani o ideler alemindeki esas hakiki. وَاِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ diyor zaten. Esas hayat orasıdır. Bu gölge hayattır. Küçük düşürmek için söylemiyorum. Dünya çok değerlidir eğer ahireti kazandırıyorsa. Kazandırmıyorsa boşa harcamış demektir. Telef olmuş demektir. Yaz. Bir kuş yüksekten uçar. Gölgesi de toprak üstünde kuş gibi koşar. Enteresandır Mevlana'nın misalleri. Biz bir gölge aleminde yaşıyoruz. Kış diyor yukarıdan düşer ama gölgesi de yerdedir. Bir ayetten yine mülhemdir bu, ilham alıyor. O ayette diyor ki, o Allah'a karşı kibirlenip de secdeye yaklaşmayan o zındıklar, o kendini beğenmişler yok mu diyor. Kendi gölgelerine baksınlar nasıl secde ediyor diyor. Ayet. Yani secde etmeye yanaşmayan kişiler kendi gölgelerine baksınlar diyor. Nasıl yerde secde ederek geziyor o gölgeler diyor. Ha, budalanın biri de o gölgeyi avlamak ister. Şimdi kuş cennete, yerdeki gölgede kuşun gölgesi de şey. Eğer diyor insan dünya ehliyse o gölgeyi yakalamaya çalışır. Budalaysa diyor. Budala demiş zaten. Eblehi diyor. Bir budala, bir ebleh. Bizim dilimizde de var ebleh kelimesi. Biz de kullanıyoruz. O gölgeyi avlamak ister. Arkasından o kadar koşar ki takati kesilir ve yorulur kalır. Sonradan da onu elde etmez, edemez. Yani bu ne demektir? Ne kadar dünya için çalışırsan çalış, o dünyayı, o kuşu, o gölge, kuşun gölgesini nasılsa bırakıp gideceksin. Yakalasan da yakalayamasan da. Bizim hayallerimiz de gölge gibidir. Hep hayal peşinde koşarız ama hayallerini tam manasıyla yapıp giden Allah'ın bir tek kulu yoktur. Gerçekleştirmiş de gider. Hep yarım bırakır gideriz. Yarıda kalır. Bütün ümitlerimiz, hayallerimiz yarıda bırakır. Bir tek kişi müstesna. O da Hazreti Muhammed, Hazreti Peygamber. Şahit olun, ben size vazifemi yaptım mı, tamamladım mı görevimi dedi. Şahitlik aldı hatta. Evet ya Resulallah dedi. Ondan sonra da açtı ellerini, şahit ol ya Rabbi dedi. Görevini tam olarak yapmış, bitirmiş, tamamen erdirmiş. Kendisindeki bütün sorumlulukları, Allah'a ait olanın, kendisine ait, dünyaya ait ne varsa tamamlamış. Gidip bu dünyadan göçen bir tek Hazreti Muhammed. O budala tekrar alıyor. O gölgeye ok atar da arayıp taramaktan ok torbası boş kalır. Kendini tüketir. Tirkeş diyor. Tirkeş içerisinde ok doldurulan torba. Yani enerjisini harcar dünya için. Kendisi de tükenir. Elde ettiklerini de bırakır gider. Gölge avlamak için sürat ve hararetle koşmaktan ve şuraya buraya ok atmaktan ömür tirkeşi boşalmış ve hayatı da keder olmuş, heder olmuş olur. Heder. Allah'ın manevi gölgesi. O gölge avcısı. Bak zaten şey diyor, yani bizim fazla izahat vermemize gerek yok. Hazreti Mevlana anlatır. En sonunda da kendi yorumunu yapar. Meseleyi açıklar. Niçin o misali verdiğini de açıklar zaten. Allah'ın manevi gölgesi o gölge avcısının mürebbisi olursa, yani bir hakiki mürşid o adamı terbiye ederse, onu hayal ve gölge peşinde koşmaktan kurtarır. Kuşu avlamaya, kuşu avlamayı öğretir ona. Evet. Zaten bir başka yerde de diyor ki, yine Mesnevi'de, arifler Rezzak'ın peşinde koşarlar. Rezzak Allah'tır yani. Rızkı verenin peşinde koşarlar. Avam rızkın peşinde koşar. Avam rızık peşinde ömrünü tüketir. Arifler de Rezzak'ın peşinde ömrünü tüketir. İşte aradaki fark budur. Tasavvufun ana prensiplerinden bir tanesidir. Arifler Rezzak'ın peşinde, avam rızkın peşinde koşar. Gölge avlamak için sürat ve hararetle koşmaktan ve şuraya buraya ok atmaktan ömür tirkeşi boşalmış ve hayatı da heder olmuş olur. Allah'ın manevi gölgesi olan bir ehlullah'tan biri, o gölgeyi avlamaya çalışan o avcıyı eğer tutar, eğitir, ona bir şeyler öğretirse, onun hayal ve gölge peşinde koşmasına gerek kalmaz, kuş avlamayı öğrenir. Yani Allah'ı kazanacak, Allah'ın rızasını kazanacak şeyleri yapmayı öğrenir. Saye-i Yezdan, yani Zillullah, Allah'ın gölgesi. Allah'ın bu zillullah fil art biliyorsunuz Osmanlı padişahlarının, halifelerinin de bir unvanıdır yani. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. Zillullah fil art. Halife-i Müslümine, sultanlara verilen bir isimdir. Bir unvan. Yani Allah'ın adaletini yeryüzünde yaşatmak, onu gözetmek için Allah'ın gölgesi gibi. Allah'ın o makbul kuludur ki bu aleme nispetle ölüdür ve Allah'a nispetle diridir. Bu dünyaya göre ölü gibidir. Yani bu dünyadan bir şey yoktur, problemi yoktur. Bir arzusu, bir isteği yoktur. Bu dünya onun için ölü gibidir, cesettir. Ama Allah onun için diridir. Saye-i Yezdan ve zilli ilahi Allah'ın gölgesi demektir ki mecazen vekil manasınadır. Yoksa Allah cisim değildir ki gölgesi olsun demiş. Hoca Tahir-ül Mevlevi şey ediyor bize, uyarıyor. Yani siz öyle anlamayın. Bir hadis-i şerifte mealen sultan yeryüzünde Allah'ın vekili, vekili adaletidir. Her zulüm gören ona iltica eder. O sultana iltica eder. Allah'ın adalet vekili, adaletini gözetmekle, adaletini sağlamakla görevli olan sultan, zulüm görenler de ona iltica, yani onun adaletine sığınırlar. Biz Allah'ın merhametine sığınıyoruz. Sakın Allah'tan adalet falan istemeyin. Sonra yanarız ya. Sen istedin verdim der o da. Biz onun rahmetine, merhametine sığınıyoruz. Çünkü hiçbir kul, peygamber dahil Allah'tan adalet isteyecek güçte değildir. Kendisi için. Bizden ata, haktan ata. Bizden hata, haktan ata. Bu işin aslı faslı odur işte. Yeryüzünde gezer ölü görmek isteyen Peygamber Efendimiz buyuruyor bir hadis-i şerifte. Yeryüzünde gezer ölü görmek isteyen Ebu Bekir'e baksın buyurmuş. Yani Ebu Bekir'in dünyayla hiçbir meselesi yoktur. Bir problemi, bir derdi yoktur. Hatta biliyorsunuz Tebük Savaşı'na giderken yardım kampanyası açıldı. Orduyu donatmak için. Ve 25 bin kişilik büyük bir ordu donatılıyor. Herkesin elinde ne varsa gücü neye yetiyor? Kimisi at verdi, kimisi deve verdi, kimisi yiyecek verdi, hurma verdi, buğday, yağışı, kimisi silah aldı, kılıç aldı. İşte böylece Hazreti Ebu Bekir de gitti, evinde ne varsa hepsini aldı getirdi. Hazreti Ömer de evdeki şeyin yarısını çocuklara bırakmış, yarısını da almış getirmiş. Demiş bu sefer Ebu Bekir'i geçtim galiba demiş. Bütün mal varlığımın yarısını hibe ediyorum, bağışlıyorum bu kampanya deyince. Peygamber Efendimiz soruyor, ya Ömer ne yaptın diyor, ya Resulallah yarısını diyor varlığımı şeye bıraktım evdeki çocuklara. Diğer yarısını da getirdim diyor. Hazreti Ebu Bekir geliyor arkasından biraz sonra. Ya Ebu Bekir ne yaptın diyor. Ya Resulallah neyim var neyim yok hepsini aldım geldim diyor. Peki çocuklarına kimi neyi bıraktın diyor. Allah ve Resulü yetmiyor mu onlara diyor. Eleysallahu bikafin abdu. Aynı ayet oluyor. Allah onlara yetmiyor mu diyor. Allah ve Resulü onlara yetmez mi diyor. Hazreti Mevlana'ya da soruyorlar. Mevlevilikte sadece zikrullah var. Allah lafzı var. Lafzatullah var. Başka zikir yok. Diyorlar efendim, siz bize hep Allah Allah demeyi tavsiye ediyorsunuz. Hatta bu başka zikir, başka zikirlerde işte hay var, rahim var, hak var, hu var, bir takım zikirler var. Aynı ayet okuyor. Eleysallahu bikafil abde. Allah kuluna yetmez mi? Allah Allah demek size yetmiyor. Daha ne istiyorsunuz? Allah, lafzatullah onun öz ismidir. Ötekiler sıfatlarıdır. Rahman, Rahim, Hak, Hay, Celil, Cebbar ne kadar? Onlar hepsi esması, isimleri. O insanı kamilin eteğini geciktirmeksizin Öp ki ahir zaman fitnelerinden kurtulasın. Fitnenin ta içindeyiz, merkezindeyiz. Keyfe medde zille nazm-ı kerimi evliyanın nakşı ve müşiridir. Onlar Allah güneşinin nurunu yansıtırlar. Keyfe medde zille. Görmüyor musunuz? Allah gölgeleri nasıl uzatıyor? Diyor. Bu ayetten evliyaullah, ehlullah, arif-i billah dediğimiz kişiler Allah'ın yeryüzündeki gölgeleri gibidirler. Onu oku diyor. Gölgeyi Allah nasıl uzatmıştır? İsteseydi onu sakin kılardı. Sonra güneşi o gölgeye delil etti. Daha sonra da onu azar azar kendimize çektik. Ayetinde hareketli Hazreti Mevlana diyor ki, Kelamullah'taki lafızların meşhur manalarından fazla olarak onlardan bir takım latif ve ince nükteler çıkarmaktır. Tevil. Tevil-i Kur'an sofiyeye de yapar, batini müfritleri de yapar. Şu farkıyla ki sofiye meşhur ve zahiri manayı da kabul eylediği halde batiniler zahiri manayı yani açık manayı kabul etmeye yanaşmazlar. Manayı batini diye hezeyan eder dururlar. Hazreti Pir o gibilere karşı bu biraz şey batinilikle o devirde çok yaygındır yalnız. Mesnevinin yayıldığı devirde batini fikirler, hurufilik, batinilik, bir takım mülhitler, bir takım işte tarikat yahut da din, mezhep adı altında zaten ondan biraz bir asır sonra da şey geliyor, İbn-i Teymiye geliyor ve bütün bu şeylerle Haçlı seferlerinden sonraki işte Orta Doğu'da oluyor. Yani Anadolu, Suriye, buralar, Mısır, bu işlerin kaynağı, bütün şeyler buradan çıkmıştı. Biraz İran, batini fikirler hep buradan çıkmıştır. İşte o devirde İsmaililer var. Mesela Nasır-ı Husrev Alevi var bir tane. İsmaili mezhebindedir. Bütün İslam dünyasını dolaşmıştır. İbn-i Battuta gibi bir seyyah. Onun seyahatnamesi var. Sefername-i Nasır-ı Husrev diye. Farsçadır. Enteresan bir kitaptır. Çok büyük bir alimdir fakat batinidir. Çok eserleri var. Yani batinilik şudur. Kur'an'ın kendine göre gizli manası esastır. Bu dışındaki manaların önemi yoktur. İşte şimdi namaz niyazdır diyor. Kelime olarak. Sen içinden namazını içinden kılacaksın diyor. Öyle gidip de yatıp kalkmaya, abdest almaya, camiye gitmeye falan gerek yok diyor. Biz de diyoruz ki din peygamberin yaptığıdır. Bu din öyle herkesin keyfine göre yorumlanacak bir şey değil. Üsvetün hasenetün. Allah diyor ki size örnek olarak peygamberi gönderdim diyor. Bunu model alacaksınız. Örnek budur diyor. Din peygamberin yaptığıdır. Efendim? Siz öyle düşünün diyorlar. Siz öyle zannedin diyorlar. Esas olan mana, esas olan manadır diyor. Esas olan özdür, işin özü. Bunlar kabuktur diyor. Bu kışın sen diyor cevizi kırıyorsun, kabuğunu atıyorsun, içini yiyorsun diyor. Onların da kendilerine göre benzetmeleri, bir takım müdafaa şeyleri var ama tabii kıyas batıldır. Her yere kıyası sokarsak onu. Muhammed diyor o özü bize tanıtmak için göndermişler diyor. Şimdi beni batiniler gibi konuşturursan hepiniz batili gibi düşünmeye başlarsınız. İşte diyor Muhammed'in gelişi de diyor o özü bize tanıtmak içindir diyor. Fakat vakti olmadığı için ömrü de yetişmediği için diyor şey kabuğuyla beraber cevizi bıraktı gitti diyor. Şimdi onların da kendilerine göre şeyleri var. Çok ciddi müdafaa edilecek şeytanca fikirleri var işte. Şeytan da batililerden bir tanesidir yani. O misal de oradadır. Şeytan da diyor ki sen beni yanılttın diyor. Enteresan iddiaları var şeytan. Sen demedin mi bana diyor benden başka kimseye secde etmeyeceksiniz diyor. Sen emretmedin diyor. Ella ta'budu illallah. Allah'tan başka kimseye hiçbir şeye tapmayacaksın diyor. Bu da nereden çıktı diyor. Adem'e secde de nereden çıktı diyor. Ben sana ederim secdeyi diyor. Secde etmesi gerekirse onun bana etmesi gerekir diyor. Senden başkasına secde etmem diyor. İddiasında başlangıçta haklı gibi. Ama onu benden başkasına secde etmeyeceksiniz diyen kuvvet, kudret, otorite, ilahi kudret sana secde et diye emrediyor. Onun için biz diyoruz ki el emru fevkal edem. Şimdi birisi geliyor buraya, buyur evladım buraya otur diyor. Aman efendim diyor, özür dilerim diyor. Evladım otur diyor, sana buraya otur diyorum diyor. Efendim teessüf ederim diyor falan. Özür dilerim diyor, ben bu sizin yerinize oturamam diyor falan. Ben senden büyüğüm, buraya oturmanı emrediyorum diyor. Ondan sonra da diyoruz ki el emru fevkal edem. Sen madem ki emrediyorsun, nereye otur diyorsan oraya otur. İşte bazen şey oluyor öyle. Birine dedim de, sen dedi hafız-ı Kur'ansın dedi, yukarı otur bakın dedi. Beni koltuğa oturtturdu, kendi dizimin dibine. Dedem yaşında, ben o zaman 30 yaşlarındayım, 35 yaşlarındayım. Yeni asistanım daha. Askerden gelmişim. Allah rahmet eylesin. Enteresan bir Bektaşi dedesiydi. Şey, Zeynel dede, Ankara'da. İsmini de söyleyeyim de rahmete vesile olsun. İşte o şeyi diyen. Dedi, efendi dedi, bizim dedi, adamlar dedi, muhabbet dediler, ibadeti bıraktılar. Sizinkiler de ibadet dediler, muhabbeti bıraktılar. İkisi birlikte olursa din olur evladım. İkisi birlikte olursa din olur dedi. Yoksa yarım yarım, ikisi de din olmaz dedi, tek başına. Muhabbetle ibadetten ibarettir din dedi. İkisi birlikte olursa. İlk defa ondan duydum. Ben bu kadar koca gördüm, bu kadar şey ettim. O Bektaşi babası dedi. Bizim sersemler dedi hatta. Sanki dedi sadece muhabbetle din olurmuş gibi dedi. Muhabbet dediler, ibadeti terk ettiler dedi. Ve sonra onu ötesi sene hacda beraber oldu. Baktım bütün cemaatini almış, 30-40 kişi hacca getirmiş. 5 vakit namazlı, abdestli, haclı, zekatlı bir Bektaşiydi. Hakiki Bektaş işte. Onlara can kurban. İşte o, ben oturttu şey. Benim dedem yaşında adam, ben o zaman 30 yaşındayım, 60 yaşının üstünde. Efendim edep ederim dedim, nasıl olur? Otur evladım, otur dedi. Sen ehli Kur'ansın dedi. Kur'an'a hürmet dedi. Yani senin şahsına değil demek istiyordu. Kur'an'a hürmet dedi. Sen hafızsın dedi, ehli Kur'ansın. Beni oturttu, o da dizimin dibine aşağıya posta oturttu, yere oturttu. Ondan sonra işte sohbet ettik, muhabbet ettik. Hala bugünkü gibi teptaze, bütün söyledikleri aklımda. Neler şimdi? Allah rahmet eylesin. Enasır-ı Erba'ya şeytan dahil değil, ateş dahildir. Ateş.
Ateş dahil.
Ateş dahil. Şeytan ben ateşten yaratıldım diyor. Onun iddiası o. Yani ateşin topraktan üstün olduğunu nerede yazıyor ki? Kim yazıyor ki? Nerede yazıyor?
Hangi maddeden yapıldığına dair hangi bir...
Melaikeler ruhani... Var tabi. Melaike. Melaike. Melekut alemi, nur alemidir. Ruhani ve nurani varlıklardır melekler. Şeytanlar ateştir. Cinler ve şeytanlar ışın cinsindendir. Onlar şeydir. Zaten kâne minel cinni diyor. Şeytana kafanızı takmayın. Şeytan melek falan değil. Kâne minel cinni. Şeytan cinlerin büyüklerinden, cinlerin alimlerinden, cinlerin ululardandır. Melek cinsin. Şeytan cin değildir. Melekler cin değil. Melekler başka vardır. Cinler ve insanlar sakalan diyor Kur'an-ı Kerim'de. Cismi yani ağırlığı olan varlıklar. Cismani varlık ağırlığı olan varlıktır. Ağırlığı olan. Ne diyor mesela? يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا السَّقَلَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ. Sakil varlıklar, sıklık, ağırlık taşıyan varlıklardır. Fizik ağırlık, elektriğin de kendine göre ağırlığı vardır. Boyutu vardır. Yani fizik cinsinden varlıklardır. Cinler, şeytan da o cinlerin ulularındandır. Fakat o kadar ibadet etmiş, o kadar bilgi sahibi olmuş ki tabii yani o dereceye varmış ki artık. Tabii kibir geliyor. Bu aslında şeytan prototiptir. Yani onu şeytanı sadece bir boyutlu olarak anlamayın siz. Şeytanın bir takım işte orada itirazları var. Kendini beğenmişlik, kibir, başkalarına üstün görmek. Haset, Adem'e kıskançlığından dolayı kıskandığı için. Haset, kin, Ondan sonra kibir, küstahlık, mesela bime uveyteni dedi şeytan şeye karşı, Allah'a karşı. Sen beni yanılttın dedi ya, sen beni dedi şey ettik dedi, kafamı bozdun dedi, sen yanılttın beni dedi. Şimdi bunlar küstahlık, yani küstahlık nedir? İşlediği kusuru, suçu başkasının üstüne atandır. Yahut işlediği kusurla övünen, iftihar edendir. Hani merdikitti, sırfatin söyler diyor, şecaat arz ederken merdikitti. Biz falan yerde falan bahçeyi, bankayı şöyle soymuştuk, böyle çalmıştık, böyle çıkmıştık gibi.
Neden? Görünmeyen varlık var hocam. Efendim, Hazreti Adem'in görünler.
O kadar çok görünmeyen varlık var ki. Allah isterse gösteriyor tabii canım. Evet. Hatta insan şeklinde geliyor bir defasında. Umumiyetle Dihyetül Kelbi şeklinde geliyor. Cebrail Peygamber Efendimiz'e. İşte o iman ve ihsan hadisinde açıkça şey vardır. Bir bedevi şeklinde geliyor o gün. Her zaman Dihyetül Kelbi, işte Medine'nin yakışıklı güzel insanlarından bir tanesidir. Eşrafından, ileri gelenlerinden. Çok kibar, çok terbiyeli bir insan. Dihyetül Kelbi, Dihye. Onun şeklinde geliyor. Herkes Dihye zannediyor. Görünüyordu birçok yerde. Allah isterse gösterir. وَلَقَدْ رَأَهُ فِي الْاُفُقُ الْمُب۪ينَ dedi. Bil ufukul mubin dedi. Ayette var. Onu gözüyle gördü diyor o ufukta. Cebrail ilk geldiği zaman, ilk vahyi getirdiği zaman ufukta gördü onu. Sonra bir bedevi şeklinde geldi. Ya Muhammed, iman nedir dedi. Peygamber Efendimiz cevap verdi işte. Amentü yoktu. İslam nedir dedi. İslam'ın beş şartını saydı. İhsan nedir dedi. İhsan bir şeyi iyi yapmak, iyilik. Ondan sonra bu hadisi okudu Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz dedi ki onu da sen söyle dedi. Cebrail'e. İhsan nedir? Yani ihsan her şey. Bir şeyi iyi yapmak. Ayakkabı tamirciliğinden tut da en yüksek mühendislik işlerine kadar. Göğe inen füze, uzaya şey, araç gönderinceye kadar bir şeyi mükemmel yapmaya ihsan diyoruz biz. Mesleğini hakkıyla icra edene. Cebrail dedi ki, ha çok teşekkür ederim, sağ ol. Bu havalar geçmeden bizim sesimizin pürüzü gitmez. En ta'budallaha ke enneke terahu dedi. O da ibadetle ilgili olanını söyledi. Allah'ı görür gibi ibadet etmendir dedi. İhsan odur. فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكِ Her ne kadar sen onu görmüyorsan da bil ki o seni görüyor dedi. Ondan sonra Allah'a ısmarladık dedi. Çıktı gitti. Peygamber Efendimiz o gittikten sonra dedi ki bunu tanıdınız mı dedi. Hayır ya Resulallah, ilk defa görüyoruz dediler. Bu dedi Cebrail'di, size dininizi öğretmek için geldi. Bir nevi münazara gidiyoruz işte, şey yapıyor yani, panel geliyor, peygambere soru soruyor. Ashabın olduğu yerde, kalabalık arasında. Bu diyor Cebrail'di, size dininizi öğretmeye geldi. Çok çeşitli, hatta şahadetli şey değil, melekler değil. Nefs-i mutmainne mertebesinin üstüne çıkmış olan evliyaullah da çeşitli şekillerde görünebilirler. Değişik, abdal dediğimiz kimseler işte, abdalan diyoruz onlara. Tebdili kıyafet yaparlar. Çeşitli yerlerde, çeşitli şekillerde görülebilirler. Hatta kendi mıntıkaları vardır. Hızır Aleyhisselam'ın dostları onlar. Kendileri yetişemedikleri yerde Hızır'dan yardım isterler. Hızır servis var ya şimdi bizim. Evet. Yani bir yerden sonra zaten ötesi, yani işte nefs-i mutmainne mertebesinin üstünde, nefs-i raziye, marziye mertebesine geldikten sonra, yani eğer o rütbe ona verildiyse, ricanul gayb diyoruz bunlara. Mesela ben Ali abiden işittim, Allah rahmet eylesin, ikisi de emekli oldu şey, ahirete gittiği için emekli oldu diyoruz hep emekliler. Bandırmalı Ala abi dedi ki bizim dedi Ekrem Bey dedi akşam namazını Karaçi'de yatsıyı Mekke'de kıldı. Sabah namazını dedi şeyde, Bursa'da. Kıldı geldi. Bir gecede dedi dolaştı. Ricalul Gayb'ten dedi. Mesela bir şey vardı. Yine Ladikli Ahmet Ağa vardı. Herkes bilirdi yani, hayattayken de tanınıyordu Ricalul Gayb'ten olduğunu. Ladikli Ahmet Ağa'yı duydunuz mu bilmiyorum. Birçoklarınız duymuş olması lazım. Hatta kendi 1950'de, o zamanlarda işte 51 senesi zannediyorum. 51 senesinin şeyi, kışı. Mart'ı mıydı? Böyle Şubat'ı mıydı? Bu günlerde. İşte demiş şu Stalin domuzu geberdi de, geberip gitmedi de hala kurtulmadı dünya bunun şerrinden falan demişler de. Böyle halk konuşuyormuş. Ahmet Ağa da demiş, ya boş verin onu demiş. Biz akşam onun hakkından geldik demiş. Onu boğduk geldik falan demiş. O Stalin'i boğmayı da Azrail'e asistan olarak o görevi şeye vermişler. Ahmet Ağa'ya vermişler demek. Hayır, şey değil, şu şekilde. Yani o boş bulunup da söylüyor onu. Millet endişe ediyor, o kendi boş bulunup söylüyor orada. Sonradan tabii pişman oluyor, keşke söylemeseydik diyorlar. Öyle oluyor. Eğer bir kişinin hidayetine yahut da bir kişinin ıslahı nefs etmesine sebep olacaksa kerameti açıktan izhar ederler. Görsün de yola gelsin diye. Ama keyfi olarak böyle durup dururken sen şimdi burada soyunup çıplanır mısın? Bu bir sır. Ama bir ihtiyaç varsa, bir şeyi anlatmak içinse, o böyle bir sırrı ifşa ediyor. Buna evliyaullahın çıplanması gibi, ayıp yerlerinin görünmesi gibidir yani. Makbul tutulmaz pek. Durup durur. Hele böyle iftihar etmek için, övünmek için olursa o zaten şey değil. Hiç onun evliyalıkla falan filanla da hiç alakası yok. Alakası yok. Hiç alakası yok. İbadetle övünülmez. Allah'ın verdikleriyle övünülmez, iftihar edilmez. Allah'ın verdiklerine şükredilir. Ve edep diyoruz işte. Hep edep, haya, edep, haya işte imanın şartlarında şey, o tasavvufta, o kol, o tarikatta edep ve haya imanın şartlarından kabul edilmiş. Yani ikrarla tasdikten öte. Üçüncü boyut olan. Çok enteresan yani. Evet. Şeytan melek cinsinden bir varlık değildir. Cin cinsindendir. Kâne minel cinni diyor. Sarih zaten Kur'an açıklıyor. Ayrıca Kur'an'da cin suresi vardır. Nelere, neler yaptıklarını, ne yiyip ne içtiklerini oradan o anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Fazla da gözle büyütmeye gerek yok. Ne cinleri ne melekleri. Çünkü insan melekten de cinden de üstün varlıktır. Adem'e melekler secde etmiştir. Onun için. Adem meleklere secde etmemiştir. Bu vadide öyle delilsiz gitme. Halil İbrahim aleyhisselam gibi la uhibbul afilin de. Neyin peşindeysen sen oraya gidersin. La uhibbul afilin dedi Hazreti İbrahim. Ben batıp kaybolan şeyleri sevmem. Geçici olan şeylere gönül vermem. Kalıcı olan şeylere gönül ver. Sen gönlünü Allah'a ve baki olacak seninle beraber ruhi değerlere, ruhsal üstünlüklere, faziletlere gönül ver diyor. Çünkü baki olan ruhtur. Sen ruhunu geliştirmeye çalış, o seninle beraber gider. İşte onun için aşk ebedidir. Bu dünyada da öbür dünyada da. Hazreti Ali yıkadı Hazreti Fatıma'nın cenazesini. Dediler ki ölünce nikah şey olur, talak düşer. Sen nasıl olur? Yabancı bir kadın gibi olur. Kendi kocasına dahi. Boşanmış durumda gibi olur. Hazreti Ali Efendimiz dedi ki siz Peygamber Efendimiz bizim nikahımızı kıyarken işitmediniz mi dedi. Ben bu nikahı dünya ve ahiret için kıyıyorum dedi. Herkesin nikahı ölünce, birinden biri ölünce şey olur ama Peygamber kıydığı için ve öyle dediği için bizim nikahımız dünya ve ahiret için kılınmıştır dedi, kıyılmıştır dedi. Bizim nikahımız boş düşmezdir ölmekle dedi. Ve kendisi yıkadı. Tabii yani onlardan hanzo değiller ki, ashab da bir şeyler biliyor. Uyarıyor yani, dikkat ediyor. Dikkat et diyor. Hazreti Ali Efendimiz de diyor ki nikahı kıyarken siz işitmediniz mi diyor. Peygamber Efendimiz bizim nikahımızı dünya ve ahiret için kıymıştır. Yani ruh, ruhlarımızı da birleştirmek için kıymıştır. Onun için nikah ibadet cinsinden bir şeydir. Onu hafife almak olmaz. İşte şimdi nikahsız yaşıyoruz, birliktelik yapıyoruz. Ne demek ya birlik? Zinanın nezaketle söylenmiş sözüdür. Biz fahişelik yapıyoruz, biz zina yapıyoruz demiyor da birlikte yaşıyoruz. Bu sosyete dilim. Son derece kötü bir şey. Ve hala bunun televizyonlarda böyle alay vala ile sanki bir şeymiş, metahmış gibi teşhir edilmesi de gençler için, ötekiler için son derece kötü bir örnek ve kötü bir şey. Yazık değil mi bu millete ya? Biz nikahlı soydan gelmekle iftihar ediyoruz. Atatürk devrinde ben size söyleyeyim. İsviçre'de buradan bir takım talebeler gidiyorlar. O okulda sadece lordların ve işte kontların falan işte Fransız asilzadelerinin çocuklarını okutuyormuş. Diyorlar efendim kayıt yapmadı okula gönderiyoruz buradan. Gönderdikleri okulda. Atatürk demiş ki niçin kayıt yapmadı? Efendim orada asiller okurlarmış. Her Türk asildir diyorlar. Peygamber Efendimiz diyor ki ben Adem Aleyhisselam'dan beri nikahlı soydan geldim diyor. İlk günden son güne kadar. Nikah biz yani öyle hafife alınacak bir şey değil. İki canın birleşmesi ya. Yeniden hayat bulması. İki ruhun birleşmesi. Biz de nikah kıyıyoruz. Ara sıra dini dua yapıyoruz. Yani nikah falan kıymıyoruz. Nikah memuru da yerine çağırıyorlar bazen. Kıyılmış nikahlardan sonra dua ediyoruz. Allah'ım diyorum bunların ruhlarını birleştir. Kalplerini birleştir. Sevgi ver, muhabbet ver. Bana bir gün işte size söyledim mi bilmiyorum ara sıra. Yani böyle deliliğim tutunca söylerim. Sınıfta da söylerim. Dedim ulan aşık olun. İyice çılgıncasına bundan başkasıyla yaşanmaz, olursa bu olur, olmazsa ben evlenmiyorum deyin. Aşkınız için mücadele edin ve aşık olduğunuzda evlenin dedim falan. Tabi içinde salaklar da var. Niçin hocam o kadar mühim mi falan. Ulan dedim ben öyle evlendim zor geçiniyoruz. Çılgın gibi, Mecnun gibi evlendik. Leyla Mecnun gibi evlendik. Zar zor geçiniyoruz. Kaç defa boşanmanın eşiğinden döndük. Şimdi sevmediğinle kaç gün yaşayabilirsin? Evet. Çılgınca aşık olun ki ancak bu hayatı ancak beraber tahammül edebilirsiniz, dayanabilirsiniz. Böyle. Sevmeden falan yani her tarafımız dökülüyor ya. Ailemiz dökülüyor, toplumumuz dökülüyor, kültürümüz dökülüyor, dilimiz dökülüyor, musikimiz dökülüyor. Mimarimiz görüyorsunuz İstanbul dünyanın en güzel şehri çirkinlik abidesi haline geldi. Bütün Boğaz'dan gidiyoruz o gökse evlerine bakıyorum sanki tabiatın ciğeri sökülmüş de derisi yüzülmüş gibi duruyor. O ne bir yeşillik var ne bir şey var her taraf beton oldu gitti. Yazık değil mi ya bu dünyaya? İşte onun için söyledim zaten. Anneye güzel bir ağaç gördüm diyor çocuk ya. İstanbul gibi bir yerde. Buradan hayat fışkırır. Dünyanın en bol bitki örtüsünün çeşitlerinin ikliminin en zengin olduğu yerdir. İstanbul bölge, Marmara bölgesi. Cennet işte Yalova'dır. Şöyle bastonu dik toprağa bir ay sonra yeşerir ya. Öyle bir toprak, öyle bir iklim var. Buradan Düzce söyle, Yalova söyle, bir takım Sakarya söyle. Bu vadi Türkiye'nin en mümbit, en müthiş iklimidir burası. Burada yok yok, o yetişmez diye bir şey yok. Hurmadan muz dahil ne aklınıza gelirse, dünyada ne çeşit ağaç yetişirse burada yetişir. Böyle bir iklimde sen çöle döndürürsen burayı, yani biz işte o tabiatı sevmiyoruz, Allah'ı da sevmiyoruz. Onun için dedim zaten. Etrafı çölleştirirsek içimiz de çölleşir. Dışımızı çölleştirirsek içimiz de çölleşir. Biz onun içimiz de zengin olsun diye. Kuşların sesiyle, ağaçların arasında, çiçeklerin arasında yetişmiş, büyümüş çocukla ya konuşuyorum işte yine şey ediyorum ama. Ya çocuğun bütün dünyası karşı apartmanın şeyi kadar ya, ufku. 10 metreden ötesini göremiyor. Kümes tavukları gibi yetişiyor çocuklar. Bu hayat mıdır buna? Siz şeyin Abraham Lincoln'a yazdığı o Kızılderili aşiretlerinin reisinin yazdığı bir mektup var. Amerika o Kızılderilileri eve sokmak için çadırdan kurtarıp onlara ev yaptılar, böyle bütün kulübeler falan. Ona yazdığı mektup var. Ben diyor yatarken, çadır içinde yatarken diyor, akan derenin şırıltısını işitmeyeceksem diyor, daldan düşen yaprağın diyor sesini duymayacaksam, ötel kuşların diyor sesini diyor dinlemeyeceksem ve siz bizi diyor bize ev diye, mesken diye diyor bu bir kulübeleri verdiniz diyor, bu beton yığınlarını diyor, bizi buraya tıkıyorsunuz diyor, biz buraya diyor hayvanlarımızı bile koymayız diyor, onlar da diyor şey böyle, siz diyor bizi tabiattan kurşaya diyorsunuz, bizi bırakın biz bildiğimiz gibi yaşayalım diyor falan. Öyle. Onun bir mektubu var. O mektubu bulup aslında şey etmek lazım. Böyle altın çerçeve içine koymak lazım. Kızılderil aşir apaşilerin reisi. Onun yazdığı mektup da. Biz diyor siz bu. Adam binlerce sene çadırda yaşadığın zaman dışarıdaki ayak sesini duyarsın, kuş sesini duyarsın, başka sesleri duyarsın, derenin şırıltısını duyarsın, tabiatı görürsün, güneş üstüne doğar, güneşin battığı yeri görürsün. Doğuyu bilmiyor. Ya evlere gidiyoruz. Allah sizi korusun. Yani inanırsın. Şikayet olsun diye değil. Bazen işte cenaze evine gidiyoruz. Secde, Kur'an okuyoruz. Secde-i tilavet var. Kur'an'da hatim okuyoruz. Diyoruz ki bir seccade getirin de secde yapacağız falan. Hocam secde yok, seccade yok diyor evde. Şu diyor aşağıda Ayşe teyze var, onda bulur herhalde diyor. Seccade yok. Peki kıble nerede diyoruz. Kız diyor sor diyor Ayşe teyzeye, kıble hangi tarafta, onu da öğren gel diyor. Vallahi billahi yeminle söylüyorum. Hem de bir, iki, üç yerde değil. Çok yerde karşılaştığım bir olaydı bu da. Bizim biraz mevlütanlığımız, hafızlığımız da vardı onun için diyor. Evinde seccade yok, kıble ne tarafta bilmiyor. Ya merak eder adam ya. Namaz kılmak şart değil. Kıblenin, kıble denilen bir şey var kültürümüz. Bir şey öyle yani. İşte bu apartman şeyinin belasıdır bu. Apartmana yığılır. Şimdi daha da çıkıyor şimdi. Artık kat sayısıyla övünüyoruz. Öteki 52 kat, 52 kat, öteki 60 olacak, öteki 80 olacakmış. Şimdi bir tane yapılıyor 4. Levent'te. 80 kat. Evet. Minareden yüksek olacak artık. Minare şey değil mi? Allah'ım Allah'ım Allah. Ya binaz çoğaldı zaten, ikisi de çoğaldı da biz aşırıya gitti, fazla oldu diye şikayet ediyoruz. Çoğalmasından şikayet değiliz. Fazla oldu. İş taştı gitti. Ölçü şeyinden çıktı, çığırından çıktı iş. Git gölgenin delaletiyle güneşi bul. Ve şah Şems-i Tebrizi'nin eteğine sarıl. Allah'ın gölgesi olarak görüyor Şems-i Tebrizi. Gölgenin yardımıyla diyor güneşi bul. Gölge ne taraftan? Gölgeyi görürsen, gölgeyi iyi etüt edersen güneşin nerede olduğunu görürsün diyor sana. O gölge sana gösterir diyor. Ve Şah Şems-i Tebrizi'nin eteğine sarıl. Devretti şu enbiyayı Allah, bu dünyaya gönderdi Allah enbiyayı. Geldi bize evliyayı agah, bize de evliyayı gönderdi diyor Allah. Şehdir o güruha molla hınkar, Mevlana'yı bahsediyor. Bestir bu cihana bir hükümdar. Eğer bu dünyaya, bu manevi aleme bir hükümdar gerekirse Hazreti Mevlana diyor işte tam odur. Yeter diyor. Bütün dünyaya yetecek kadar. Nasıl ki Peygamberimiz rahmeten lil aleminse, Hazreti Mevlana da bir dünya mürşididir. Zaten o yola girdik. Şimdi bu iletişim çağına girdik. Bilişim, iletişim falan diyoruz. Amerika'da bizden fazla okunuyor Mesnevi. Merak etmeyin. Mevlana Avrupa'da, Batı'da, İngiltere'de, Nicholson ta asrın başında, yani 1930'larda başladı. Bu asrın başında. Bu iletişim orada bizden fazla, ama Mevlana'yı doğru anlamak için şeyin de sözünü ben size aktarayım. Annem Erişimen radıyallahu anha demek lazım. Çok güzel bir kadındır. O diyor ki ben Mevlana için ne diyebilirim diyor. O bir Kur'an müfessiridir bence diyor. Kur'an'a açıklamıştır. İkincisi de diyor ki eski devir, eski nesilden, bir önceki nesilden o kadar insan tanıdım ki Türkiye'de diyor. Kendisi 1948'lerde falan gelmiştir. Aşağı yukarı 15-16 sene burada şey etti. Sonra Almanya'ya gitti. Dinler tarihi profesörüdür. Mevlana üzerinde çalışmıştır. Çok çalışmıştır. Türkiye'de ve ilk çalışanlardandır. Yani bu işi ilk ciddi olarak yalan Almanlardandır. İşte o şey var bir de Fransız. İşte 3-4 sene önce vefat etti o da şey. Allah'ım. Şey alınca. Mayarovic. Mayarovic. O da Mesnevi'yi tercüme etti. Ve 3-4 tane kitabı da Türkçe'ye tercüme edildi işte. Güneşin dansı diye, semayı bahseden, anlatan. Duanın gücü diye, duanın kuvveti diye. Ondan sonra İslam'ın güler yüzü diye Mevlana'yı baştan sona alan. Mevlana ve İkbal'i anlatıyor orada zaten. İslam'ın güler yüzü diyor. Onu şey yaparsa, Hümeyni o zamanlarda bir şey söylemişti. İslam kılıç ve kan dinidir demişti. Mayarovic de bu tehdittir, Avrupa'yı çok korkutur. Zaten ondan sonra İslam terörist, İslam terörizmi diye bir şey oldu. O sözün üzerine onu da mal bulmuş Mağribi gibi yakaladı Avrupalılar. Hümeyni'nin o sözünü aldılar. Evet, İslam kan dini, İslam kılıç dini, bunlar teröristtir falan diyerek bütün Müslümanların üzerine bu şeyi mal etmeye çalıştılar. Mayarovic de bunun üzerine yazdı. İslam'ın güler yüzü diyor. İslam kılıç ve kan dini demek değildir diyor. İslam güzelliktir, İslam merhamettir, İslam şefkattir, İslam sevgidir, İslam barıştır, İslam sohtur diyerek uzun uzun ona zımnen cevap olsun diye ve Avrupa'da Müslümanlığın güler yüzü diye Mevlana'dan ve İkbal'den misaller vererek anlatmıştır. Gerçekten bizim güler yüzümüz, medar iftiharımız, iyi ki Mevlana'larımız var. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ederim. Biz sadece ders yapmıyoruz, görüyorsunuz, dert de anlatıyoruz. Yani dert adamı söyletir, aşk adamı ağlatır derler biliyorsunuz. Biz hem ağlıyoruz, hem söylüyoruz, hem derdimiz var Allah'a şükür, hem aşkımız var, hem meselemiz var, hem de Mevlana'mız var, Mesnevi'miz var. Hepinizi saygıyla selamıyorum. İnne necmesune remlesune haf ve hihak vallahu alem bissevap. Bir şiir size okuyacaktım, yazmıştım. Doldur ey safi canlara meysun yine, Kevser şerabı dolsun gönül kadehlerine diye. Ama vakit kalmadı, onu da haftaya okuruz inşallah. Dersimiz 25'inde, 25 Perşembe Şubat. Ondan sonraki de yine 11-25.
Efendim, sen dersin bir temas edebilirsin. Aşağı yukarı 800-1000 senelerde Mevlana zamanından beri, hatta zaman zamanlarına başlamak üzere hep böyle biri dediği gibi bazı bulut kişileri efendim eserleri anlaşıldık, anlaşılmamasına bakılmaksızın okudum efendim devrede gelmekten.
Evet.
Bir de zamanı kadar eskildi ki ve içerisindeki olgular da o kadar efendim halledilmesi bizde ilgilendiren tarafından habersiz olarak yaşamamıza imkan bırakmaması yüzünden bugüne olan efendim irtibatını nasıl temin edecek bu ağır?
Bugüne olan irtibatı sadece bir dil problemi var. İşte eskiler diyor ki eski nesil Farsça bilmediği halde Mevlana'yı doğru anlıyordu diyor. Çünkü diyor din kültürü vardı. Şimdikiler diyor din kültürü, yani İslam kültürü olmadan Mevlana'yı doğru anlamak mümkün değil diyor. Anlamayın. Şimdi iki tane engel var. Hem dil engeli var, hem kültür engeli var. Hem o dünyaya yabancıyız, hem de o dili anlamıyoruz. Evet. İşte onun için zaten şerh ediyoruz, açıklayamıyoruz. Bu demektir, bu demek istiyor falan diyerek. Bu yüzden. Sağ olun, teşekkür ederim. Eyvallah.